Ayrım 7.
Helvacıbaşı Levni'nin aynı zamanda kadınlara da ilgi duyduğunu biliyordu. Aslında alımlı olana, gözünü gönlünü okşayanaydı bu adamın meyli. Yoksa sadece şiirini körüklemek, tasvirini alevlemek maksadıyla mı severdi bu adam? Pek çok kişinin bildiği ama nakkaşa hatırlatmaktan çekindiği gençlik aşkının yerini ne sonradan uygun bulunarak evlendirildiği ama bir türlü ısınamadığı karısının ne de bir yakışıklı civanın tutmayacağı belliydi. Ancak yeni bir dedikodu müsahibin Sadrazam İbrahim Paşa'nın sultan karısına, hünkârın en sevgili kızına hizmet eden bir cariyeye vurulduğu, hatta onun suretini canlı gibi kağıda nakşettiği söylentisi, Levni hakkındaki haberlere duyarlı olan Helvacıbaşı'nın kulağına gelmişti. Kim bilir bu şairan taifesinin işleri belli olmazdı. Selim gibi bir civanın aşkına düşmek hem de o pek yakınındayken oyunun kurallarını bozmadan oynamak, işte böyle durup durup arpacı kumrusu gibi düşünmek, dahası yasaklara karşı gelmeyi göze almak demek manasına gelse de denemeye değerdi. Mutfak duvarları arasında geçip giden tek düze yaşamının tek heyecanıydı bu hevesler üstelik. Gerçi Refik Ağa padişahın sarayda böyle olaylara asla hoş görmediğini biliyordu. Sultan Ahmet Han'ın tahta yeni çıktığı zamanlarda silahtar olan minder kıstısı İbrahim Ağa'nın şehirden peydahladığı yancıklı Mehmet adlı oğlanı geceleri saraya alıp birlikte yatmakta olduğu padişahın kulağına gidince kopan kıyametin şiddeti ibret olmuştu saraylılara. Çapkınlığını alemin efendisinin çatısı altına taşıyan minder kıstasının başına gelenler, sonunda canını zorlukla kurtarışı, herkesin anılarında tazeliğini koruyordu hala. Ama arzularını dizginlemek de kolay gelmiyordu Dubnitseli'ye. Padişah macundan memnun kalırsa ki kalmadığı görünmemişti pek, helvacı başına bu defa hangi özel armağanı yollardı acaba? Bir ipek kaftan mı, bir çift mercan saplı bağ kaşık mı, altın dolu bir küçük kese mi yoksa? Padişah ihsanının parlak hayali, diğer hayalleri örterek öne geçmişti bir anda. Sultanahmet, bolca tüketilmiş cinselliğin getirdiği tatlı yorgunluğu, murassa zarflı porselen fincandaki sabah kahvesiyle atmaya çalışıyor, bir yandan da yaşamındaki kadınları düşünüyordu. En sevdiği kadını Emetullah Banu, haremde geçkince sayılan 30'lu yaşlarında olduğu halde deneyimi ve olgunluğuyla padişahın gönlündeki yerini koruyordu. Ancak padişahın ona olan sağlam ama eskimiş aşkı kendine yeni gözdeler seçmesini de engelleyemiyordu. Zaten şu anda padişahı rahatsız eden de Emetullah'tan başka kadınlarla yaşadıkları değildi. O gece yatağını şenlendirmesi için seçtiği ikinci büyük aşkı Mihrişah'ı gecenin bir vaktinde yollayıp o günlerdeki yeni gözdeleri olan iki taziyi Hümaşah ile Şermi'yi çağırtmış olmasıydı. Mihrişah Emine 27 yaşına gelmişti. Erken başlayan ve iki şehzade doğumuyla pekişen kadınlığının en güzel dönemini sürüyordu henüz. Fatma Hümaşah 16, Rabia Şermi ise 17 yaşlarındaydı. İkisi de daha çocukken Kafkas dağlarının karlı köylerinden seçilerek hareme getirilmişler ve birlikte büyümüş, yabanda birer kır çiçeği iken sarayda birer nazinin güle dönüşmüşler, birlikte alemin sığınağı şevketli hünkârı mutlu etmenin binbir sırrını öğrenmişlerdi. Hümaşah yemyeşil gözlerini Sultan Ahmet'in kara gözlerinden kaçırarak hep önüne bakan, dalga dalga beline inen sırma saçlarıyla pembe beyaz çıplaklığını örtmeye çalışan mahcupça bir teslimiyet sergiliyordu daima. Sanki o olağanüstü güzelliğinin farkında değildi. Kalkık burnu ve biçimli dudaklarıyla masum yüzünün, incecik beline inat dolgun göğüsleriyle kalçalarının, zarif ellerinin, boynundaki kışkırtıcı iki beninin, çekingenliği yakıcı bir çekiciliğe dönüşüyordu böylece. İnci dişlerini gösteren gamzeli gülüşünü ise çoklukla esirgiyor, ancak çok özel anlarda bir lütuf gibi sunuyordu Ahmet Han'a. Şermi ise atak bir genç kadındı. Harem terbiyesinde ne kadar atak olunabilirse, belki de utangaç anlamına gelen adı bu yüzden verilmişti kendisine hareme getirilişinin ilk günlerinde atılganlığını biraz olsun dizginlemesi için. İsimlerin etkisine inanılırdı ne de olsa. Ama bu Şermi üzerinde etkili olmuş muydu bilinmez. gür koyu saçları, hilal biçimli kaşları, birbirinden iyice ayrık duran, koyu kıvırcık kirpikli, kendiliğinden sürmeliymiş gibi duran iri gözleri, uzun yüzüne heybetli bir hava veren kemikli burnu, pek duru teni ve ayakta durduğunda padişahla aynı hizada göz göze gelebilecek servi boyuyla diğerlerinden farklıydı. Kabul edilmiş uygun ölçülere sığmayan, neredeyse egzotik bir güzelliği vardı onun, hem de kıvrak bir zekası. İkisinin bu zıtlığıydı veli nimetlerini çılgınca tahrik eden. Onları yan yana görmek, yan yana sevmek, Ahmet Han için tahin ile pekmezi karıştırıp yemek gibiydi. Karıştırınca lezzetini bulan bir bulamaç. İki genç kadın birbirlerini zaman zaman kıskansalar da belli etmezlerdi. Zaten iki rakibeden çok iki can yoldaşıydı Hümaşah ile Şermi. Sultan Ahmet sarışın Hümaşah'a küçük parlak ışıklı, gül kesimli elmasların arasından iri zümrütlerin sallandığı, esmer Şermi'ye ise bembeyaz, yüz yuvarlak Yemen incilerinin yatağından pırıl pırıl, kan rengi yakut damlalarının aktığı küpeler armağan etmiş ve kendisini her ziyaretlerinde bunları takmalarını tembihlemişti. Sarayın kuyumcu başına ayrıntılarıyla tarif ederek ısmarladığı bu küpeler Sultan Ahmet'in ince zevkini yansıtıyordu. Bir erkeğin kolayca düşünemeyeceği, değerli taşların parlaklığıyla yetinmeyen, onları yakıştırmasını bilen, iyice incelmiş ve erkek kalıbının dışına taşan bir zevkin seçimiydi bunlar. Zaten tüm sevişmelerini de yönlendiren, tek düzelikten kurtaran ve farklı kılan ayrıntıların güzelliğiydi. Padişah kah o özenle örülmüş, incilerle bezenmiş sık saç örgülerini huzurunda tek tek çözmesini isterdi bir kadınından ve tek tek öperdi sevgilisinin saçlarını. Kah göğüsten göbeğe kadar dizilmiş, top top sırma düğmelerin her birinin açılışında bir aşk altını atardı ipek şalvarın içine. Serin madenin sıcak dene değişindeki hazzı gözdesiyle birlikte tadarak. Yeni bastırılan çil sikkeler çok uygundu buna. İsimleri de aşkı çağrıştırıyordu zaten. Sevgili altını. Kadınların kendisine belli etmemeye çabalasalar da sevişmeden gerçekten zevk aldıklarında daha verici olduklarını ve bunun içinde önce onları hazırlaması, bu eşsiz eyleme tekrar tekrar ısındırması gerektiğini çoktan keşfetmişti Ahmet Han. Aslında yalnız bencilce bir zevk avcılığı değildi onunkisi. Kadınların sırrına vakıf olmakta amacı, özellikle bu en özel anlarında onların ruhunu okuyabilmek. Hatta onlardan birinin kadınca isteklerini belirtmesi, daha da ötesinde bazı hareketleri yapması için zorlaması kendisini çok sevindirecekti ama o vazgeçilmez hükümdar gururu bunu dile getirmesini engelliyordu hep. Şimdi ise macunun verdiği fazladan gücün karşı konması güç dürtüsüyle gece yarısı kadınını değiştirerek Mihrişah'ın kalbinde onulmaz bir yara açtığını düşünüp pişmanlık duyuyordu Ahmet Han. Peki Fatma Hümaşah ile Rabia Şermi de birlikte sevilmekten hoşlanıyorlar mıydı acaba? Bunun ilk kez şimdi aklına gelmesine de şaşıyordu. Kadınlarının kalbini kırmış olmaktan duyduğu kaygıyı ancak Levni ile paylaşabilirdi. Yoksa tüm harem halkının gözünde yalnızca padişahlığın gereğini yerine getirmişti o dün gece. Sarayın helvahanesinde hazırlanan çeşitli macunların ve onları izleyen, aslında elbette ayrıntılarıyla bilinmeyip izlediği varsayılan cinsellik efsanelerinin, ertesi gün konaklarda ve kahvehanelerde her düzeyden erkek tarafından keyifle bire bin katarcasına abartılarak dillendirileceğini, dedikoduların hayallerini alabildiğine renklendireceğini biliyordu. Hünkara öfke duyanlar bile bu erkeklik gösterisi öykülerini büyük bir zevkle dinleyecek, anlatacak, kendileriyle özdeşleştirecek ve daha ötesinde böyle sapına kadar güçlü bir erkek tarafından yönetilmekten gurur duyacaklardı. Varsın savurgan ya da acımasız olsundu. Ahmet Han'ın tam da aynı fikirde olmadığını duysalar herhalde derin bir düş kırıklığına uğrarlardı. Padişah Hazretleri gönlünde özel yere sahip bir kadınını incitmiş olmaktan dolayı pişmanlık duyabilir miydi? Karşısında saygıda kusur etmeyen oturuşuyla Levni de yüce sohbet arkadaşından pek farklı değildi. O da macundan payına düşeni almıştı elbette. Ancak doymuş bedenlerin ikisinde de doymuş bir ruhtan eser yoktu. Sanki ne olduğunu anlamadıkları bir şeylerin eksikliği dürtüyordu onları. yaşamın parlaklığını tümüyle eksiksizce solumaktan alıkoyuyordu. Koca Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin hükümdarı Ahmet Han, kendi zihniyle sınırlı her şeye sahipti. Ama her şeyin kendi zihniyle sınırlı olmadığını bilecek kadar da geniş ufukluydu. Bir yandan nefsinin yönlendirişine kaptırıyordu kendini, pek de karşı koymadan, çünkü karşı koyması gerekmezdi ki. Bu doğal üstünlüğü tahta çıktığında üzerine giymişti. Tıpkı işte o şatafatlı saltanatı devralma töreninde kuşandığı kılıç gibi. Koskoca padişah, gece nefsine hakim olmayarak kadınlarını değiştirdiği için düşünceliyken, levni, cinselliğin her türünü bir geceye sığdırdığı için kendi kendiyle hesaplaşıyordu. Çelişkiler hep vardı zaten. Gönlümüzün oynaklığını, aşk hallerinin bize ettiğini mevsimlere yüklemek reva mıdır levnim? Nevbahar bu kadar derinden mi tesir eder aklı selimimize? Neyi tükettik biz? Zevki mi, pişmanlığı mı? Hünkâr sorularıyla kendini cevaplamış ve bahanesini bulmuştu bile. İlkbahar, levni ise mevsime yüklemek niyetinde değildi hep olanları. Boyun eğmek bir şeylere, bu kendi nefsin de olsa, öfkelendirir adamı sultanım. Cimrilik ile ihtirası yenmek insanlar için bir zafer ola. Frank memleketinde bir felsefe erbabı demiş bunu. Ben de Pera'daki Frank ressam dostumdan işittiğim bu sözün manasını hep düşündüm. Bu zafere yeryüzünde kaç kişi uzanabilir bilmem. Padişah musahibine minnet duydu. Böyle anlayışlı olduğu için. Ahmet Han'ın bu konuda dönüp dolaşmakta zorlandığı ama konuşmayı da çok istediği belliydi. Yorgun ve mutlu bedeni aynı zamanda yaşadıklarını hatırlatarak içini sızlatan bir araçtı. Çok kullanılmışlığıyla kendini hiç unutturmayan. Bir erkekten, üstelik bir hükümdardan beklenmeyecek, aslında bir kadının hissedebileceği duygulardı bunlar. Kimse ondan hesap sormayacaktı, soramazdı zaten. Arzu ettiği anda tekrar tekrar yatağının kenarında bulurdu, şimdi aklından geçen kadınların hepsini. Yüzlerinde yumuşak bir gülümsemeyle üstelik. Ama kenarına geldikleri yatak padişahın yatağı olurdu, Ahmet'in yatağı değil. Musahibi onu anlıyordu. O da bir kişiye bağlı kalmamıştı uzun süre. Onun bahanesi de kolaydı, şiirin verdiği coşku. Ama Levni artık her seviştiğinde içinin Şefsefa'nın hayaliyle kaplandığını fark ediyordu. Direndiği de buydu zaten. Birbirlerine bu en mahrem düşüncelerini anlatırken yalnızca iki dostlular. İnsan nefsinin benliği nereye kadar yönetebileceğini tartışıp durdular ama bir sonuca varmaktan kaçındılar. Ahmet ile Levni. Devşirme. Dün gece bir tuhaf rüya gördüm Levni'm. Güya devşirme yazılan bir çocuk imişim. Titreyerek beni almaya gelen ağanın ardından yürüyordum. Çıplak idim, üşüyordum. Etraf kapkaranlık idi. Ağlayıp bağırıyordum. Ama kimseler beni işitmiyor idi. Bir kabustu bu. Uyanık kalıp bu mevzuda düşündüm sabaha kadar. Senin tecrübeni dinler isem meseleyi daha iyi anlarım. Ola ki rahatlarım gibi geldi. Hiç yoksa bu işe senin gözlerin ile bakabilirim. Nedense bu konudan kaçınmışlardı o zamana dek. Levni ona kendi deneyimini anlatma vaktinin geldiğini anladı. Tüm açık kalpliliğiyle. Pek küçük idim o zamanlar. Malumunuzdur sultanım. Köyümde benim gibi başka sıbyanlar da var idi. Nedense ağabeylerime hiç benzemez idim ben. Onlar cılızca, ben gürbüz. Anam o yaşımda oduna yollardı beni onlarla. Musahip içini çekti. Bunca yıl sonra hala içini acıtan bir şeyler vardı demek ki. Ama köydeki öteki aileler gibi kavga dövüş yok idi bizim evceğizimizde. Her akşam sıcak aşımız da var idi soframızda. Babamın bazı beni dizlerine oturttuğunu hatırlarım hayal meyal. Ağabeylerimle ocağın karşısına oturup türküler söylediğimizi, en çok da anamın ayaz gecelerde üstümü sıkıca örtüşünü. Hep zayıf beyaz elleri gelir aklıma. Bilir misin, en çok onu aradım ilk yalnız gecelerimde, soğuk koğuştaki ince döşeğimde. Padişahın gözlerinde biriken yaşları görmezden geldi musahip. Onu hüzünlendirmek için anlatmamıştı bunları. Yalnızca içinden gelenlere söyleyivermişti. Ailesinden alındığından beri ilk kez söze döküyordu bunları ve herhalde son kez.
Ama o çatık kaşlı memurların içime saldığı korku ile mukayese edilemez hiçbir şey. Yeni hayatımın hep karanlık olacağını zannettim onlara teslim edilince. Karanlık ve meçhul. Arkama bakmadım hiç. Ama cesur olduğumdan değil. Aksine arkama baksaydım giderken orada o küçük meydanda öyle taş kesilmiş duran anama, babama, ağabeylerime. Kendi de şaştı boğazının düğümlenmesine bunca yıl sonra bile. Sonra duygularını yenerek sürdürdü konuşmasını. Arkama baksaydım o zaman eğer ben 8 yaşında bir sıbyancık. İsyanın en şiddetlisini yaşar idim ve kim bilir neler gelirdi benim başıma, ailemin başına. Bilinmez bir güç yardım etti bana. O garip çocuklar sürüsünde aradım sığınmayı. Benden kötü vaziyette olanlar çok idi orada. Bir zaman sonra onların derdine deva olmaya çabaladım. Ahmet Ağa'nın zihnine hücum eden düşünceleri bilseydi çok şaşardı kuşkusuz. Padişah gözünü musahibine dikmiş, büyülenmiş gibi bakıyordu ona. Ama sanki başka şeyler görüyordu karşısında. Belki hayaletler. Neler yaşatmıştı anası biraderine? Neler yaşatıyordu insanlar insanlara? Neler yaşatabiliyordu? O dipsiz kuyu misali çaresizliğin tevekkülü getirdi bana, benim sevgili padişahım. Olan her bir şeyin bizler için biçilmiş olduğuna inanabildim zamanla. Ve hayatımızdaki o feci sarsıntıların, hep açılmayı bekleyen bazı kutuların açılması yolunda aracı olduğunu anladım. Benim bu saraya gelmem icap ediyordu işte. Bu resimleri yapmam, o şiirleri söylemem, karşınızda oturmam. Bunu anlamam için Selanik taraflarına da gitmem icap etti. Bu da malumunuzdur. Ahmet Han bu gidişi önlememiş olsa da zaman zaman serzenişte bulunuşu şaşırtmamıştı Nakkaş'ı. Padişahın hoşnutsuzluğunun kendisine olan sevgisinin, güveninin de yansıması olduğunu biliyordu Levmi. Açık etmemişti de. Osmanlı hükümdarı kırılmıştı müsahibine o zaman. Sadakatinden kuşku duyduğu için değil, sarayın, kendi sarayının gerçek bir ailenin yerini tutacağından emin olduğu için. Alçak sesle ekledi müsahip. Ama yine de rüyalarımdan eksik olmayacaklar hiç. Belki bir gün... Sultanahmet birçok yönden gelip birbiriyle çarpışan duyguların çokluğundan bunalmıştı. Susarken, bir tek kişinin hikayesi bu dinlediğim diye düşünüyordu. Ve o pek hususi biri, onun kaderi farklı ve değiştirilemez ama ya ötekiler? Bu yaşamı, bu düzeni yürütmek için feda edilen neydi? Yoksa aslında yalnızca alın yazısı mıydı tüm müdahaleleri yapan? Devşirme yöntemini sonsuza kadar kaldıracaktı saltanatının ömrü vefa ederse. Çevresindeki vezirler bunun doğru olmayacağını düşünseler de bu benzersiz uygulamayı haklı gösterecek, doğallıkla kabul ettirecek günler geçmişti artık. Bunu hissedebiliyordu hükümdar. Bir şehzadeniz evlat sahibi olur ise ne yaparsınız benim inayetli padişahım? Leyni bu soruyu yine kendilerini çok rahat hissettikleri bir sohbet sırasında sormuştu birdenbire. Padişahın irkileceğini bile bile sormuştu bunu. Aralarındaki söze dökülmemiş anlaşma buydu. Eşit iki kişi gibi sohbet etmek. Ahmet Han istemişti bunu. Yaltaklanılmadan sohbet edebilmek. Bu uğurda katlanması gerekene de katlanacaktı. İnsan yaşamının değeri üzerine konuşuyorlardı. Padişahın adını aldığı atası Sultan 1. Ahmet zamanında çıkarılan bir yasayı hatırlıyordu şimdi müsahibi. Şehzadelerin çocuk sahibi olmaları yasak edilmişti bu yasayla. Şehzadelere kafeslerinde eşlik eden cariyelerden biri hamile kaldığı takdirde doğanın öldürülmesi gerekiyordu ki saltanat sırası karışmasın. Kargaşayı önlemekti amacı bu yasanın besbelli. Devleti sarsmamak ama doğaya fena halde karşı gelerek. Hükümdar hemen cevaplayamadı müsahibinin ortaya attığı soruyu. Bakışlarını odanın rengarenk nakışlarında, pencerenin sırmalı perdelerinde, pencereden görünen bahçenin çiçeklerinde gezdirdi bir süre. Zaten Nilni de net bir cevap beklemiyordu. Yalnızca karşısındakini düşündürmek istemişti. Padişahın yakışıklı ve düşünceli çehresini seyrederek sessizce bekledi. Böyle zamanlar onu incelemek, yüzündeki değişen ifadeleri yakalamak bulunmaz bir fırsattı Nakkaş için. Sonradan fırçasıyla kağıdı arasındaki gelgitlerde eşleşecek olan paha biçilmez izlenimlerdi bunlar. Konuştuğunda uzaklara bakıyordu padişah. Allah'tan şehzadelerim henüz pek gençtir Levni'yim. Yoksa bu kanunu tatbik eder miydim? Torunum olacak bir sıbyanı ölüme gönderebilir miydim bilemem. Ahmet Han bir an sonra hayalinde belirenleri reddeder gibi başını salladı ve kendinden şimdi emin olmuşçasına müsahibinin gözlerinin içine baktı. İhtimal ki ben bu töreyi bozar idim. Bundan sonra Sultan Ahmet bir insanın diğer bir insan yaşamına nereye kadar müdahale etmeye hakkı olduğunu sık sık düşünmeye başladı. Sohbet arkadaşı giderek sırdaşa dönüşüyordu. Böyle olunca onunla ilgili en büyük sırrı ondan saklamak da giderek zorlaşıyordu. Dubnit Selin'in helvası. Has un ile has yağ. Helvacı başı Dubnit Selin Refik Ağa, çıraklarının dikkatlice eleyip hazır ettiği bolca has unu geniş ağızlı bakır tencereye boca etti. Hemen arkasından da nişastayı ekledi çırağı. İkisi de hiç konuşmuyordu birbiriyle. Hatta göz göze gelmekten bile kaçınıyorlardı. Helvacının bir baş işaretiyle aynı miktardaki pirinç unu da tencereye boşaltıldı. Hepsi odun ateşiyle kızmış bakır kapta çıtırdamaya başladılar ki has yağ hemen aralarında eridi de onları biraz yatıştırdı. Usta elinde kocaman geniş ağızlı bir tahta kaşık, usta hareketlerle karıştırırken çırak üç okka saf balı çabucak ellerine bulaştırmamaya çalışarak akıttı tencereye. Kavrulan unla yağın bala kavuşmasından çıkan ve cennet tatları vaat eden mis gibi koku, sanki çevredeki her şeyi, ahşap dolap ve raflardaki pırıl pırıl parlatılmış, irili ufaklı bakırlarla mermer havanları, porselenleri, tombak şerbetlikleri, tertemiz geniş tezgahı, her an silinmekten parlayan yerdeki taş döşemeyi ve defalarca tekrarlansa da önemini ve ağırbaşlılığını yitirmeyen bu sahnede rol alan herkesi bir anda yalayarak kocaman bacaya ulaştı. Genç çıraklar belli etmeden yutkundular. Saray terbiyesinde asla yeri olmayan açgözlülük yaftasından korkarak. Sırasını sabırla beklemiş bir çırak, tam zamanında yandaki ocakta kaynayan süt tenceresini dikkatlice kaldırıp karışıma yavaş yavaş ekledi sütü. Ustasının amansızca denetleyen bakışları altında. Sonunda mutfağın efendisi kutsal bir törenin son adımını atarcasına tek bir bilek hareketiyle iştah kabartan kokular yayan altın rengindeki karışımı son kez alt üst etti. Helva-i Hakani kıvamını buluyordu artık. Devletli padişahımız efendimizin mukaddes ağzına layık diye söylendi Dubnit Selin yavaşça. Bu söylenişte bir serzeniş mi gizliydi yoksa gerçek bir saygı mı ardını görmek olanaksızdı. Ateşin üzerinden aldığı tencerenin üzerini çift katlı tülbentle örttü, dinlenmeye bıraktı tatlıyı. Çırakların etrafı toplayıp temizlemelerini izlerken, padişahı da helvayı yerken izlemenin nasıl olacağını geçirdi aklından. Birazdan helvayı kapaklı, muhteşem bir mertebaniye yerleştirecek ve Ahmet Han'ın tatlıyı ılık ılık tatması için has odaya taşıyacak, iç oğlanına teslim edecekti.